Ayrım 3.
Ne olursa olsun, başarılı bir evlilik, kendisine candan bağlı iki kız, az çok hali vakti yerinde olmak, savaş sonuna dek annemin halinden yanıkmasına meydan bırakmadı. Sevecen, şen bir insandı. Gülümseyişi içime kıvanç salıyordu. Babamın durumu değişip yarı yoksul bir hale düştüğümüzde annem evi yardımcısız çekip çevirmeye karar verdi. Ne yazık ki ev işleri kendisini bunaltıyordu. Kendini bu işlere vermekle kişiliğine yakışmayan bir şey yaptığı düşüncesine kapılıyordu. Babam için, bizler için kendini şuncacık düşünmeksizin her türlü şeyi yapabilirdi. Ama hiç kimse içinde bir acılık duymadan kendimi feda ediyorum diyemez. Annemin çelişikliklerinden biri bir yandan öz esirgemezliğinin büyüklüğüne inanırken, bir yandan da kendisini üzen, sıkan şeylerden tiksinmemesini olanaksız kılacak ölçüde zorlayıcı eğilimleri, iğrentileri, istekleri olmasıydı. Kendi kendine uyguladığı baskılarla yoksunluklara karşı durmadan baş kaldırıyordu. 20 yıl sonra aklının yattığı çözüm yolunu başından beri kabul etmesine ön yargıların engel olmuş olması üzülecek şey doğrusu. Bu çözüm yolu dışarıda çalışmaktı. Direşken, işine çok özen gösteren, belli kuvvetli bir insandı. Bir kitaplıkta görev alır, katibi olurdu. Kendi gözünde değeri yükselir, kendini küçülmüş duymazdı. Özel ilişkileri olacaktı o zaman. Geleceğin kendisine doğalmış gibi kabul ettirdiği ama yaratılışına hiç de uymayan bir bağımlılıktan kaçmış olacaktı böylece. O zaman katlanmak zorunda kaldığı yoksunluğa daha bir güçle dayanırdı herhalde. Babamı kınamıyorum. Erkekte alışkanlığın isteği öldürdüğü iyi bilinen bir şeydir. Annem ilk tazeliğini yitirmişti. Babam da ateşliliğini. Bu ateşini uyandırmak için Versailles kahvesinin meslekten kadınlarına ya da Sphinx'in sermayelerine başvuruyordu. 15 ile 20 yaşlarım arasında kaç kez sabahın 8'inde içki kokarak eve döndüğünü, sıkıntılı bir halle bridge ya da poker hikayeleri anlattığını gördüm. Annem ağlayıp sızlanmaksızın karşılardı onu. Tedirgin edici gerçeklerden kaçmaya o kadar alışıktı ki kim bilir babamın anlattıklarına inanıyordu belki de. Ancak babamın ilgisizlik göstermesini, soğuk davranmasını hoş karşılamazdı. Burjuva evliliğin doğaya aykırı bir kurum olduğuna kanmam için annemin durumuna bakmam, onu görmem yetebilirdi. Parmağına geçirdiği nişan halkası kendisine zevki tatma hakkını vermişti. Nefsi çok şey istemeyi öğrenmişti. 35 yaşında, olgunluk çağında bu isteklerini doyurmasına artık meydan verilmiyordu. Sevdiği ama kendisiyle artık hemen hemen hiç sevişmeyen erkeğin yanında uyumaya devam ediyordu. Umuyor, bekliyor, yanıp tükeniyordu ama hepsi boş yereydi bunların. Tam bir perhiz, bu çeşit bir yakınlıktan herhalde daha az zedelerdi gururunu. Huyunun değişip bozulmasına şaşmıyorum. Tokatlar, bağırıp çağırmalar, çekişme sahneleri hem yalnız kendi aramızda değil konukların yanında bile sık sık görülür oldu. Babam, Françoise'ın huyu berbat mı berbat diyordu. Annem kolayca öfkelendiğini kabul ediyordu. Ama bir takım insanların Françoise öyle kötümser ki ya da Françoise'ın sinirleri fena halde bozulmuş dediklerini işittiği zaman çok kırılıyor, çok üzülüyordu. Gençti daha, süslenip büslenmeyi pek seviyordu. Yanımda ablanmış gibi durduğu söylendiği zaman yüzü ışıyordu. Babamın violonsel çalan, piyanoda annemin eşlik ettiği amcaoğullarından biri ona pek saygılı bir biçimde ilgi gösteriyordu. Bu adam evlendiği zaman annem karısından tiksindi. Gerek cinsel, gerek toplum içindeki yaşayışı bozulduğu zaman özenli giyinmenin zorunlu olduğu pek önemli haller dışında annem üstüne başına özenmez oldu. Bir tatil dönüşümüzü anılarım. Bizi istasyonda bekliyordu. Başında güzel bir kadife şapka, bir tül peçe vardı. Yüzüne biraz pudra sürmüştü. Kız kardeşim hayranlıkla "Anneciğim şık hanımlara benzemişsin" diye haykırmıştı. Annem artık zarifliğe özenmediği için herhangi bir art düşünceye kapılmadan gülmüştü. Rahibe okulunda bedeni aşağı atması öğrenmişti kendisine. Bu aşağı saymayı gerek kızları kendi için sağlığına önem vermemeye dek vardırıyordu. Bununla birlikte çelişmelerinden biri de buydu, hoşa gitme hevesinden vazgeçmemişti hala. Pohpohlanmak gönlünü okşuyordu. Bu pohpohlara cilveli bir halle karşılık veriyordu. Babamın arkadaşlarından biri kendi hesabına yayımlattığı bir kitabı içine yaşayışına hayran olduğum Françoise de Beauvoir'a diye yazarak armağan ettiği zaman kurum kurum kurumlanmıştı. Bir garip övgüydü bu. Kendisini hayran kazanmaktan yoksun kılan bir silik davranışla hayran olunacak bir kadın haline geliyordu. beden hazlarından kesilmiş, kendini sivriltmenin hoşnutluğuna eremeyen, canını sıkan, kendisini utandıran angaryaların kölesi olmuş bu gururlu, dik kafalı kadının olacağı boyun eğecek bir yaratılışı yoktu. Öfke nöbetleri arasında durmadan şarkı söyler, şakalar yapar, gevezelik eder, gönlünün bırıldanışlarını gürültüye boğardı. Babamın ölümünden sonra Germen teyzem söz arasında kusursuz bir koca değildi diyecek olduydu da annem onu fena terslemiş. Bana her zaman büyük bir mutluluk vermesini bildi o demişti. Kendi kendine bunun böyle olduğunu hep söylemiş, öyle olduğuna kendini inandırmıştır muhakkak. Gene de bu iğreti iyimserlik susuzluğunu gidermeye yetmiyordu. Karşısına çıkan tek kurtuluş yoluna atmıştı kendini. Yükümünü taşıdığı genç dirimlerle beslenme yoluna. Hiç değilse ben hiçbir zaman bencil olmadım, başkaları için yaşadım dediydi bana sonraları. Evet, başkaları için ama aynı zamanda başkalarından da beslenerek. Her şeyi yalnız kendine isteyen, herkese egemen olmak dileyen bir kadındı. Elinden gelse bizleri tümümüzle avucunun içinde tutmak isterdi. Ama dertlerine bulduğu bu em kendisine gerekli hale geldiği sıralarda biz de erkinliği, yalnız başına kalabilmeyi diler olmuştuk. Bir takım çatışmalar için işledi, patlak verdi. Annemin dengesini yeniden bulmasına yardım etmedi bunlar. Bununla birlikte en güçlümüz oydu, onun dediği oluyordu. Evde bütün kapıların açık bırakılması gerekti. Gözlerinin önünde çalışmalıydım, üstelik oturduğu odada. Geceleri kız kardeşimle birlikte yataklarımızda karşı karşıya gevezelik ettiğimiz zaman içini merak kemirerek kulağını duvara yapıştırır, seslenirdi bize. Susun artık. Yüzme öğrenmemizi hiç istemedi. Babamın bizlere bisiklet almasına engel oldu. Paylaşmayacağı bu zevkler bize ondan kaçıp kurtulma olanağını verecekti. Bütün eğlencelerimize karışmak istemesi kendinin pek az eğlencesi olmasından ileri gelmiyordu yalnız. Kökleri herhalde kendi çocukluğunda bulunan bir takım sebeplerden ötürü bir topluluğun dışına çıkarıldığını duymaya katlanamıyordu. İstenmediğini bildiği zamanlar bile kendini zorla kabul ettirmekten çekinmezdi. Lagirilerde bir gece amca çocuklarımızın arkadaşları, bir takım oğlanlar, kızlar mutfakta toplanmıştık. Fener ışığında az önce tuttuğumuz yengeçleri pişiriyorduk. Annem ansızın ortaya çıktı. Tek ergin kişiydi aramızda. Sizinle birlikte yemek yemeye hakkım vardır elbette. Coşkunluğumuz sönmüş gitmişti, dondurmuştu bizi ama yanımızda kaldı. Daha sonraları amcam olacak, kız kardeşimle bana güz sergisinin kapısı önünde buluşmak üzere söz vermiştim. Annem de geldi bizimle birlikte. Çocuk görünmedi o gün. Ertesi gün anneni gördüm, durmadım gittim dediydi bana. Yanımızda bulunduğu zaman varlığı kendini belli ediyordu. Arkadaşlarımızı ağırladığımız zamanlar sizinle ikindi kahvaltısı etmeye hakkım vardır elbette konuşmaları tek eline alırdı. Viyana'da, Milano'da az çok resmi akşam yemeklerinde annemin sözü başkalarına bırakmamakta gösterdiği kendine güven kız kardeşimi birçok kez büyük üzüntülere salmış. Bu can sıkıcı, olur olmaz araya girişleri, bu kendine önem verdirme nöbetleri annem için öc almanın bir biçimiydi. Kendini kabul ettirme fırsatını bulmazdı sık sık. Pek az kimseyle görüşüyordu. Babam yanında olduğu zamanlar ise gösterişi o yapardı. Bizi kızdıran hakkım vardır elbette cümlesi gerçekte kendine güven duymaktan yana içindeki eksikliğin tanıtıydı. Sırasında kendini ne yapsa tutamayan, cadalozlaşan annem ölçülülüğü alçak gönüllülüğe vardırırdı soğukkanlı davrandığı zamanlar. İncir çekirdeği doldurmayacak şeyler yüzünden babamla çekişir dururdu. Ama ondan para istemekten çekinir, kendine hiç harcamaz, bizim içinse elden geldiğince az harcardı. Babamın her akşamını dışarıda geçirmesine, pazarları sokağa yalnız başına çıkmasına bir şey demiyordu. Babamın ölümünden sonra her şeyini bizden bekler duruma geldiğinde bizim karşımızda da aynı titizliği gösterirdi. Bizi tedirgin etmemeye çalıştı. İyiliğimizi bekler olduğu, iyilik borçlusu durumuna geçtiği için duygularını bize göstermek üzere başka bir yol kalmıyordu karşısında. Oysa eskiden bize gösterdiği özen, bakım bizi baskı altında tutmasını kendi görüşüne göre haklı kılıyor, temize çıkarıyordu. Bize beslediği sevgi hem derin hem de kıskanç bir sevgiydi. Bu sevginin bizde yarattığı acı çekişme kendi iç çatışmalarını yansıtıyordu. Pek kolay incinen bir insan olduğu için bir sitemi, bir yergiyi 20 yıl, 40 yıl gevip durabilirdi. Gönlündeki yaygın hınç sataşkan davranışlarla açığa vururdu kendini. Hoyratça açık sözlülükle, ağır alaylarla. bize karşı sadık olmaktan çok düşüncesizce yapılmış sayılacak kötü davranışlarda bulunurdu sık sık. İstediği mutsuzluğumuz değil, kendi gücünü kendi gözünde tanıtlamaktı. Tatilimiz Zazalar'ın evinde geçirirken kız kardeşim bana mektup yazmıştı. Yeni yetme bir kızın deyişiyle gönlünden, ruhundan çözmek zorunda kaldığı sorunlardan söz açıyordu. Mektubuna karşılık yazdım. Annem mektubumu açmış, pupetin önünde yüksek sesle okumuş, kızın bana açtığı sırlara kahkahayla gülmüş. Öfkeden kas katı kesilen pupet onu aşağı saycı bakışlarla ezmiş, annemi hiçbir zaman bağışlamayacağına and içmiş. Annem hıçkıra hıçkıra ağlamış. Sonra bana mektup yazarak kendilerini barıştırmam için yalvardı. Ben de istediğini yaptım. Özellikle kız kardeşim üzerindeki erkini berkitmeye bakıyor, aramızdaki arkadaşlıktan gocunuyordu. Din inancımı yitirdiğimi öğrendiği zaman kardeşime taşkın bir öfkeyle bağırmış, seni onun etkisine karşı savunacağım, koruyacağım seni. O yaz tatilinde baş başa kalmamızı yasak etti. Biz gizlice kestanelikte buluşuyorduk. Bu kıskançlık annemi ömrü boyunca kıvrandırdı. Biz de buluşmalarımızın çoğunu kendisinden gizli tutma alışkanlığımızı sonuna dek sürdürdük. Ama çoğu zamanda sevgisinin sıcaklığı içimize tatlı bir heyecan salardı. 17 yaşlarındayken pupet babamla en iyi arkadaşı saydığı Adrien amcanın birbirlerine darılmalarına istemeyerek yol açmıştı. O günden sonra kızıyla aylar boyunca konuşmayan babama karşı kız kardeşimi bütün yamanlığıyla savunmuştu annem. Daha sonra ekmek getirecek işler yapmak uğruna resim anıklığından vazgeçmediği, evde yiyip içip yattığı için kız kardeşime kırılan, hep sızlanan babam ona metelik koklatmıyor, ancak aç kalmayacağı ölçüde besliyordu onu. Annem ise kardeşimi savunuyor, ona yardım etmek için elinden geleni esirgemiyordu. Babamın ölümünden sonra bir kız arkadaşımla birlikte yolculuğa çıkmam için nasıl bir gönül hoşluğuyla beni isteklendirdiğini unutmadım. Kendi hesabıma, oysa bir tek iç çekişiyle beni gitmekten vazgeçirebilirdi. Başkalarıyla ilişkilerini beceriksizliğinden bozuyordu. Kız kardeşimi benden uzaklaştırmak için gösterdiği çabadan daha acınacak bir şey olamazdı. Amcaoğlumuz Jack, Rent sokağındaki evimize daha seyrek gelmeye başladığı zaman, babasına beslemiş olduğu sevginin birazını annem ona yönelttiği için, herkesin de kendinin güler yüzlü sandığı ama Jack'ın kızdırıcı bulduğu bir takım yakınmalar, söylenmelerle karşılıyordu onu. Çocuk bize gelişlerini gitgide seyrekleştiriyordu. Ninemin evine yerleştiğim zaman annem ağlamaklı oldu ama bir acındırma sahnesi başlatmaya bile kalkmayışına doğrusu ya çok sevindim. Böyle sahnelerden hep kaçınmıştır annem. Gene de o yıl ne zaman eve yemeğe gelsem ailemi önemsemediğim yolu homur homur söylenirdi. Oysa gerçekte onlara sık sık gitmekteydim. Bir şey sormasına, bir şey istemesine gururu, ilkeleri engel oluyordu. Sonra da kendisine pek az şey veriliyor diye yakınıyor, sızlanıyordu. Karşılaştığı güçlüklerden kimseye söz açamazdı, kendine bile. Ne içine açıklık, aydınlık içinde olduğu gibi görmeye alıştırılmıştı, ne de herhangi bir işte kendi yargılama gücünü kullanmaya. Yetkili kişilerin gölgesine sığınması gerekiyordu. Ne var ki saygı duyduğu bu yetkili kişilerin görüşleri uzlaşmazdı. Kuşlar okulunun baş rahibesiyle babam arasında herhangi bir ortak nokta yoktu. Bu karşıtlığı ben düşüncelerimin oluşması sırasında yaşadım. Düşüncelerim oluşup oturduktan sonra değil, çocukluğumun ilk yıllarında kazandığım bir kendime güvenim vardı benim. Annem bundan yoksundu. Sonradan benim girdiğim yol, karşı durma, karşı durum takınma yolu ona kapalıydı. O tersine başkaları ne diyorsa onlar gibi düşünmek yolunu tuttu. Son söz alan, son konuşan kimse o haklıydı. Çok okurdu ama sağlam bir belleği olduğu halde hemen her okuduğunu unuturdu. Kesin bir bilgi, kesilip atılmış bir düşünce, bir kanış, ileride durumun kendisine kabul etmek zorunda bırakabileceği 180 derecelik dönüşleri, değişmeleri olanaksız kılardı. Babamın ölümünden sonra bile bu sakıntıyı elden bırakmadı. O zaman görüştüğü kimseler düşüncelerine daha da uyan insanlar oldu. Bütüncülere karşı aydın Katoliklerden yanaydı. Bununla birlikte ahbaplık ettiği kişiler arasında görüş ayrılıkları vardı. Ayrıca yaşayışımı yanlış bir yola sürmüştüm ama birçok konuda düşüncelerim onun için önemliydi. Kız kardeşimin de Lionel'in de. Bize akılsız görünmekten pek korkardı. Böylelikle kafasındaki sisleri dağıtmadan sürdürdü. Hiçbir şeye şaşmadan her şeye evet diyerek yaşadı. son yıllarında bir çeşit tutarlığa erişmişti. Ama duygusal yaşamının en acılı döneminde bu yaşamı ustalaştırmak için ne öğretisi, ne kavarmaları, ne de sözler vardı elinin altında. Ürküntülü tedirginliği bundan ileri geliyordu işte. Kendine aykırı şeyler düşünmenin verimli olduğu sık sık görülmüştür. Ama annemin hali bambaşkaydı. Onun yaşayışı kendisine aykırı düşüyordu. İçi istek doluydu ama bütün gücünü bu istekleri bastırmaya harcamış, bu yatsımaya öfkeyle katlanmıştı. Çocukluğunda bedeni, gönlü, kafası ilkelerle yasaklardan örülü bir koşumun içine sıkıştırılmıştı. Kolanlarını kendi eliyle çekip iyice sıkması belletilmişti ona. Kanlı canlı, ateşli bir kadının varlığı sürüp gidiyordu içinde. Ama eciş bücüş, sakatlanmış, kendine yabancı kesilmiş bir varlıktı bu. Uyanır uyanmaz kız kardeşime telefon ettim. Annem geceliğin kendine gelmiş, ameliyat edildiğini biliyormuş. Buna şaşmış bir hali yokmuş pek. Bir taksi çevirdim. Aynı yol, aynı ılık, mavi güz, aynı klinik. Ama şimdi başka bir öyküye giriyordum. Nekaat yerine, bir can çekişme öyküsüne. Daha önceleri buraya dümdüz, yansız saatler geçirmeye geliyordum. İlgisizlik içinde geçiyordum salondan. Kapalı kapıların ardında ürkünç olaylar olup bitiyordu. Hiçbirinin kokusu çıkmıyordu ama. Bundan böyle bu ürkünç olaylardan biri de benim başımdan geçecekti. Merdivenden elimden geldiğince hızlı, elimden geldiğince yavaş çıktım. Şimdi kapıya bir yazı asmışlardı, ziyaretçi kabul edilmez diye. Odanın düzeni değişmişti. Yatak bir gün önceki gibi iki yanı açık duruyordu. Şekerler dolaplara sıralanmıştı, kitaplarda. Köşedeki geniş masanın üzerinde artık çiçek yok. Şişeler, cam balonlar, deney kaplar vardı. Annem uyuyordu. Burnunda sonda yoktu. Yüzüne bakmak eskisi kadar üzücü olmuyordu. Ama yatağın altında mideye, bağırsağa bağlanmış kavanozlar, borular göze çarpıyordu. Sol koluna bir serum şişesi takılıydı. Artık tek bir giysi yoktu sırtında. Hırka çıplak göğsüyle omuzlarının üzerine örtü gibi yayılmıştı. Sahneye yeni bir kişi çıkmıştı. Özel bir hemşire, bir İngiliz portresi kadar sevimli Bayan Leblon. Saçını mavi bir başlığın altına toplamıştı. Ayakları ak kumaşlara sarılıydı. Serum şişesini gözetiyor, içindeki plazmayı eritmek için bir cam balonu sallıyordu. Kız kardeşim doktorların söylediğine göre ölümün birkaç haftalığına, belki de birkaç aylığına ertelenmiş olabileceğini anlattı. Profesör Bey'e sormuş kardeşim, hastalık başka bir yerine kol attığı zaman anneme ne söyleyeceğiz? Merak etmeyin, bir şeyler buluruz. Bir şeyler her zaman bulunur. Hasta da her zaman inanır size. Öğleden sonra annemin gözleri açıktı. Konuşuyor, söyledikleri ancak anlaşılabiliyordu ama aklı başındaydı. Gördün mü dedim, bacağını kırarsın, seni apandisitten ameliyat ederler. Bir parmağını kaldırdı, biraz da gurur duyarak apandisit değil, peritonit diye fısıldadı. Şu sözleri ekledi. Bereket versin, burada olmam. Benim burada olduğuma mı seviniyorsun? Hayır, kendimin. Hastalığı peritonitti. Onu kurtaran da bu klinikte yatmasıydı. Aldatmaca başlıyordu. Ne iyi artık bu sondayı taşımamak. O kadar iyi ki. Bir gün önce karnını şişiren pislikler boşaltıldığı için artık acı çekmiyordu. İki kızı da başucunda bekleyince kendini güvenlik içinde sanıyordu. Doktor N ile Doktor P içeri girdiği zaman gözlerini yeniden kapamadan önce hoşnut bir sesle beni yüzüstü bırakmadılar dedi. Yorumlar yaptılar aralarında. İnanılır gibi değil. Ne kadar da çabuk toparlanmış. Müthiş bir şey. Öyleydi de. Kan verilmiş, damardan damla damla besin aktarılmıştı birkaç kez. Annemin yüzüne renk gelmiş, sağlıklı bir hal almıştı. Birkaç gün önce bu yatağa serilmiş yatan, acılar içindeki zavallı nesne gitmiş, bir kadın gelmişti yerine. Anneme Şantal'ın getirdiği bulmaca kitabını gösterdim. Hemşireye dönerek mırıldandı. Kocaman bir Larousse sözlüğüm var, yenisi. Bulmaca çözmek için aldımdı kendime. Bu sözlük son sevinçlerinden biri olmuştu. Almadan önce uzun uzun sözünü etmişti bana. Ne zaman o sözlüğe başvursam yüzü aydınlanırdı. Getiririz onu sana dedim. Getirin ya, yeni Oidipus'u da getirin. İkisine de bakarım. Soluk verirken güçlükle çıkarabildiği sözleri dudaklarından devşirmek zorunda kalıyorduk. Bu sözlerin anlaşılmasındaki güçlük onları bir tanrı yanıtı gibi şaşırtıcı kılıyordu. Anıları, istekleri, tasaları zaman dışında dalgalanıyor, çocuksu sesi, ölümünün bugüne yarına beklenmesi, onları gerçek dışı, insanın yüreğine işleyen düşler haline sokuyordu. Çok uyudu. Arada bir pipetten birkaç damla su emiyor, hemşirenin ağzına bastırdığı kağıt peçetelere tükürüyoruz. Akşam üzeri öksürmeye başladı. Onu yoklamaya gelmiş olan Bayan Laurent sırtını doğrulttu, masaj yaptı, balgam çıkarmasına yardım etti. O zaman annem ona dönüp candan gülümsedi. 4 günden beri ilk gülümseyişiydi bu. Pupet geceleri klinikte kalmaya karar vermişti. Babamın, ninemin öldüğünü gördün sen, ben o zaman uzaklardaydım dedi bana. Annemi ben alıyorum üstüme. Hem yanında kalmak da istiyorum. Kabul ettim. Annem şaştı. Niye burada kalmak istiyorsun? Ameliyat olduğu zaman Lionel'ın odasında kalmıştım geceleri. Her zaman böyle olur. Ha peki öyleyse. Eve döndüğümde ateşim vardı. Grip olmuştum. Aşırı sıcak klinikten çıkınca nemli güz havası çarpmıştı beni. Soğuk almıştım. Yuttuğum haplardan serseme döndüm, yattım. Telefonun fişini çekmedim. Annem her an göçebilirdi. Hekimlerin deyimiyle mum gibi sönebilirdi. Kız kardeşimle en ufak bir tehlike karşısında bana haber verecek diye anlaşmıştık. Telefonun ziliyle yerimden sıçrayarak uyandım. Sabahın 4'üydü. Bitmiştir. Almacı tuttuğum gibi kaldırdım. Yabancı bir ses geldi kulağıma. Yanlış numaraymış. Ancak gün sökerken uyuyabildim yeniden. 8:30'da bir zil daha. Kendimi telefona doğru attım. Önemsiz bir konuşma. Tiksiniyordum şu cenaze arabası renkli aygıttan. Anneniz kanser. Anneniz sabaha çıkmaz belki. Bugünlerden birinde kulaklarımda cırlayacak bitti diye. Bahçeden geçiyorum, salona giriyorum. İnsan bir havaalanında sanabilir kendini. Alçacık masalar, çağcıl koltuklar, günaydın ya da güle güle diyerek kucaklaşan, öpüşen insanlar, bekleyen insanlar, yol çantaları, torbalar, vazolarda çiçekler, uçaktan inecek yolcuları karşılamak içinmişçesinde mumlu kağıda sarılı çiçek demetleri. Ama yüzlerde, fısıltılarda şüpheli bir şeyler sezinliyor insan. Ara ara dipteki kapıda tepeden tırnağa aklar giymiş bir adam beliriyor. Terliklerinde kanlar. Bir kat yukarı çıkıyorum. Solumda odaların açıldığı uzun bir geçenek. Hemşireler odası, hizmetçiler odası. Sağda 4 köşe bir giriş aralığı. İçinde arkalıksız bir sıra, üzerine beyaz bir telefon konmuş bir yazı masası. Bu aralığın bir yanı bir bekleme salonuna, öbür yanı da 114 sayılı odaya açılıyor. Ziyaretçi kabul edilmez. Kapının ardında kısa, dar bir aralık buluyorum. Solda sürgüsü, ördeği, pamukları, kavanozları ile ayak yolu, sağda annemin öteberisinin sıralandığı bir gömme dolap, tozdan kirlenmiş kırmızı sabahlık askıda asılı. Bu sabahlığı bir daha görmek bile istemiyorum. İkinci kapıyı açıyorum. Eskiden bu yerlerden gözüm bir şey görmeden geçiyordum. Şimdi ömrümün sonuna dek yaşayışımın bir parçası olacaklarını biliyorum bunların. Çok iyiyim dedi annem. Muzip bir sesle ekledi. Dün doktorlar kendi aralarında konuşurlarken dediklerini işittim. Müthiş bir şey diyorlardı. Bu söze bayılıyordu. İyileşmesinin inancasını sağlayan büyülü bir formülmüş gibi yapma bir ağırbaşlılıkla sık sık söylüyordu onu. Bununla birlikte kendini pek enez duyuyordu da. En güçlü isteği en ufak çabadan olsun kaçınmaktı. Bütün ömrünce serum şişesi yoluyla beslenme düşleri koruyordu. Artık hiç yemek yemeyeceğim. Ne? Sen öyle düşkünken boğazına bir zamanlar?